Ayrım 9. Hepimiz katiliz. Sömürgecilik bir sistemdir. Jean-Paul Sartre. Sayfa 81. Tamam, bu durum şimdiye kadar 100 kere anlatıldı. Sistem, iktidarda olan güçsüzlüktür. Anarşi, herkesin her istediğini yapması değil, kollar hareket etmezken kafanın hala çalışması anlamına gelen paralize oluştur. Evet, Bay Gayar ve Bay Pinay'ın kafaya benzer şeyleri vardı. Ve bu kafa onlara özel görüşmelerde bunu gizlemiyorlardı, Cezayir Savaşı'nın saçma olduğu ve görüşmelere başlamanın gerektiğini söylemekteydi. Ne var ki başbakan olma sırası Gayar'a gelince, onun bu görevin kendisine anlamlı ve doğru bulduğunu yapması veya doğru bulduğunu yüksek sesle açıklaması için verildiğini düşünecek kadar deli olmadığı görüldü. Bu değiştirilebilir başbakan sesini sisteme ödünç vermişti ve sistem onun ağzından güçleniyordu. Yönetmek, öngörmek, önceden önlem almak, bir seçim yapmak değil, itaat etmek demektir. Savaşı ölüm kalım savaşı olarak sürdüreceğiz. Güçsüzlük oyunu yürekleri sevindirmez. Bu oyun çalışanları öfkelendirir çünkü iş hareket demektir. Bu ülkede anti-parlamenterizmin mesleki nedenleri olması, seçmenlerin güçsüzlük ya da korkaklıktan çok tembellikle suçlanması, ki onlara tamamen yabancı bir suçlamadır, gerçeğini kanıtlar. Onlara tembellikleri için para ödeniyor. İşte budur ardında yatan. 15 Haziran dolaylarında parlamento önünde konuştuğum bir küçük burjuva şöyle demişti öfkeyle. İşte yine tatile çıktılar. Evet ama onları tatile yolluyorlar diye yanıt vermiştim. Bir an bile şaşkınlığa düşmemiş ve öfkesini sürdürmüştü. Onları yolladılar mı? Daha iyi ya. Ama o zaman maaşlarını da vermesinler. Ve cumhuriyetçilerimiz, yani oylarını De Gaulle'e verecek olanlar, özenli teknikler, doğru eylemlerden yana bir anlayışa sahip ve seçilmiş temsilcilerinin kişiliklerinde kendilerini bulamayan, göreceğimiz gibi bulamadığına inanan, dürüst çalışanlardır. Buraya kadar hepimiz aynı düşüncedeyiz. Ne var ki henüz görünenin dışına çıkmış değiliz. Çünkü bu güçsüzlük son tahlilde nereden kaynaklanmaktadır? Sistemi insanlar mı yarattı yoksa sistem mi insanları yarattı? Ve sistem tam olarak nedir? Hareketsizlik sistemin nedeni değil, sadece sonucu olabilir. Bu konuda yanıtlar doğru olmaktan uzak kalacaktır. Bay Debre'nin Le Prince Kino Gouvernement'ını, bizleri yöneten prensler, kabul etmek zorundayım. Michel Debre, 1959 yılında De Gaulle tarafından başbakanlığa atandı. Yayıncının notu. Öfkelenmek umuduyla okudum. Fakat düş kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Bu bulamacın hazmedilmesi olanaksız. Anayasaya göre değerlendirildiğinde temel hata yasamanın üstünlüğüymüş. İşte gördük, demir gibi sinirlere, katı ve geniş bir yüreğe sahip, kafası planlarla dolu, sadece Fransa'nın yararı için çalışmak isteyen ve amacını gerçekleştirmek için süreklilikten başka bir şeye gereksinim duymayan bir adam getirelim gözümüzün önüne. Bu adam yürütmedir. Ve bu yüce kişilikle yasamayı, yani sürekli birbirinin üstüne çıkan ve yeniden düşen bir sepet dolusu yengeci karşılaştıralım. Bu adamı bu yengeçlerin keyfine bağlı kılmak saçma değil mi? Bu noktada en büyük De Gaulle'cü aldatmacıyı açığa çıkarmak gerekir. Ulusal Meclis'in bakanlarımızı radyo ve televizyonda duymaya alıştığımız komplimanlardan biri olan yılgın ve korkak hayvanlara dönüştürdüğü söylenebilir mi? Ulusal Meclis'te korkuyu bakanlar mı yaygınlaştırdılar? Bay Moen'in Bin Billa'nın kaçırılmasını onaylamamasını engelleyen Ulusal Meclis miydi? Bay Gayar'ı Sakiyet'in bombalanmasını gizlemeye zorlayan bu meclis miydi? 22 Ekim 1956'da Bembella ve Cezayir FLN'sinin 3 lideri Rabat'tan Tunus'a uçarken kaçırılarak Fransa'ya getirildi. Başbakan bu kaçırılma olayından haberdar edilmemiş olmasına rağmen daha sonra bu eylemi onayladı. Sakiyet'in bombalanması üzerine, bakınız dipnot 1-2 sayfa 47 yayıncının notu. Ben bunun tam tersini, son yıllardaki bütün olumsuzlukların yasama denetiminden kaçan güçlü bir yürütmeden kaynaklandığını söylüyorum. Çünkü bir yürütmemiz vardı ve bu prens Ulusal Meclis Ho Chi Minh'le görüşmek istediğinde Haiphong'u bombalamıştı. Para savaşın can damarıdır, talep etmiş ve bu para derhal ve itirazsız onaylanmış, Cezayir'de şüphelilere karşı yasaları ve polis aksiyonlarını ağırlaştırmış, bölgeleri kuşatma altına almış, taramalar yapılmış ve bombalamış. Fransa'da ise muhalif basına el koymuş ve basın mensuplarını askeri mahkemede yargılamıştı. Ulusun bütün yaşamı yeniden kazanma doğrultusundaki kahramanca düşlerle engellenmişti. 23 Kasım 1946'da Fransız donanması Kuzey Vietnam Limanı Haiphong'u bombaladı ve Fransa'nın talep ettiği gümrük egemenliğinin Vietnamlılar tarafından sık sık ihlal edilmesine misilleme olarak bu limanı işgal etti. Bakınız Jean-Paul Sartre adaletsizliğe karşı Revolt, Taschenbuch Verlag, Reinbek 1983, yayıncının notu. Fransa sömürgelerine kurban edilmişti ve gözü yıldırılmış, güçsüz Ulusal Meclis, sömürge savaşlarının peşinde, kedinin ciğerin peşinde sürüklendiği gibi sürüklenmekteydi. Bu otoriter denetlenemez yürütme, kendisini Thierry Dargenlo diye adlandırıyordu. Bugün ise yüzlerce adı var: Massu, Trinquet, Lakero ve diğer rütbeliler. 1 Haziran 1946'da Vietnam'ın Fransız genel valisi Thierry Dargenlo'yu Saigon'da keyfi olarak Cochinchin Cumhuriyeti'ni ilan etti. Yayıncının notu. Fransa 13 yıl içinde oğulları, bizim prenslerin, savaş ağalarının emri altında, deniz ötesinde savaşan, militaristleştirilmiş bir ülke haline geldi işte. 19 yıldır savaşıyoruz. Sistem 1946 Anayasası'nın sözde yetersizliklerinden değil, çoktan beri getirdiklerinden daha fazlasından mal olan bütün fethettiği toprakları korumak için kanını, zamanını, kültürünü ve servetlerini yitiren bir ulusun o atıl cazibesinden kaynaklanmıştı. Yürütme, yasama, sistem. Bunlar sadece sözcüklerdir. Eğer bugün erkler arası bir kriz söz konusuysa, bu krizin derinlerde yatan nedenlerini, yeni efendilerimizin sağaltmak istemedikleri ya da sağaltamayacakları olumsuzluklarda aramak zorundayız. Söylemek istediğim şeyi bütün dünya biliyor, fakat bazıları bilmek istemiyor. Bunu sözüm ona hiçbir şey bilmeyenler için yineliyorum. Tarihin adil olduğunu iddia etmiyorum. Alman ordusunun ilk saldırısını tek başına göğüslemek zorunda kalmamız, düşmanın bizi 4 yıl işgal altında tutması ya da yarı yolda bırakılmamız ve yenilgimiz üzerine kafa yormamız belki adil değildi. Müttefiklerimiz savaşı kazanır ve onlar tarafından kurtarılmış olan bizlerin yine onların yüce gönüllülükleri sayesinde muzaffer devletler içinde sayılmamız belki adil değildi. 1945'te yazgımızı yeniden kendi ellerimize aldığımıza inanıyorduk. Sovyetler Birliği, ABD ve General de Gaulle, Gamalı Haç'ın direnişini kırmıştı. 1948 grevi ise işçileri mahvetmişti. O zaman ülkemizin çok yaşlı bir ülke olduğunu, ekonomik Malthusçuluğuyla baştan ayağa bölünmüş bir toplum olduğunu keşfettik. İngiliz ulusal ekonomisti Thomas Malthus, nüfus artışının tehlikelerini önlemek için katı bir doğum sınırlaması vaaz etmekteydi. Üretimin bilinçli kısılması, yayıncının notu. Halk neredeydi peki? Artık yoktu. Halk birbirine karşı hareket eden karşıt çıkar gruplarına bölünmüştü. Ayrıca herkes herkese muhalifti. Tarihin hareketi durduğu ve çelişkiler iç çatışmalara dönüştüğü zamanlarda olduğu gibi, küçük, orta ve büyük girişimciler, perakende ve toptan ticaret, köylülük ve kentler birbirine muhalifti. Büyük endüstrinin Malthusçu eğilimleri güçlenmiş, işçi sınıfı bölünmüştü. Eski anarko-sendikalizmin mirasçıları olarak kalifiye işçiler, kendi işlerinin tasfiye olmasından korktukları için bütün güçleriyle makinelerin modernizasyonunu frenliyorlardı. Buna karşılık şeytani ücret fiyat döngüsü içinde dönüp durmaktan acı çeken eğitilmiş işçiler ise yaşam standartlarını yükseltmenin tek olanağını seri üretimde görüyorlardı. Sendikalar ve partiler bu çelişkileri tahrik etmekte ve keskinleştirmekteydi. Ne var ki son darbe bu kez de dışarıdan geldi. Marshall Planı ve Prag hükümet darbesi bu ekonomik ve toplumsal çatışmaları politik nefrete dönüştürdü. Artık sol ölmüştü. 1948 yılında Çekoslovakya Komünist Partisi'nin iktidarı ele geçirmesi kastediliyor. Yayıncının notu. Prag hükümet darbesi. Geriye kalan sömürge imparatorluğuydu. O da hızla dağılmaya başladı. Daha ilk isyanlardan itibaren yüzyılın ikinci yarısının en önemli olayı olan Afrika ve Asya halkları arasında milliyetçiliğin yükselmesinin başlangıcını yaşadığımızı anlamak için bu kurtuluş hareketinin durdurulamaz ve geriye döndürülemez olduğunu fark etmek için büyük bir öngörü gerekmiyordu aslında. Fakat bizler bunu görmek istemedik. Hatta sol bile başlangıçta hiçbir şey görmemeyi yeğlemişti. Sömürge imparatorluğu bizim gücümüzdü. Bir an için Amerika'dan hileyle elde ettiğimiz egemenliğimizi, isyancıları bu egemenliği tanımaya zorlayarak koruyabileceğimizi düşlemiştik. Her şeyi çürüten bu aptalca lafazanlığı yaratan ulusal meclis değil durumdu. Gerçi 5 büyük devlet içinde sayılıyorduk, fakat yenilgiden 7 yıl sonra Almanya gücüyle bizi sıkıştırmaya başlamıştı. Büyük anlamı boşaltılmış bir sözcüktü artık. Yitirdiğimiz egemenliği sömürgelerde katliamlarla geçerli kılmaya çalışıyorduk. Egemenlik sadece bir sözcüktü artık. Her yerde Fransa'nın büyüklüğünü ilan ediyorduk. Fakat yürüttüğümüz prestij savaşının dünyayı korkutmadığını, fakat kızdırdığını biliyorduk. Atom silahına sahip devletler kendi kendilerine soruyorlardı. Ne yapıyor bunlar, oynuyorlar mı? Herhalde askerlerini meşgul etmek zorundalar. Büyüklük sadece bir sözcüktü. Diğer bir sözcük de zaferdi. Savaş ya kazanılabilir ya da yitirilebilirdi. Bundan sonrakiler tamamen kendiliğinden geldi. Çatışmaya son bir çabayla ABD'yi de sokmak istediğimizde, bu çatışmaya kısmen kendimizi ABD'ye karşı korumak için girdiğimizi unutmayı uygun görmüştük. Artık kimse sömürge seferinden söz etmiyordu. Fransa, Batı'nın nöbetçisi olmuştu. Vietnam'da anti-Hristiyan Stalin'e ve Slav barbarlara karşı Hristiyan ve Avrupa değerlerini savunuyordu. Dayanılmaz gerçekten kurtulmak için düşlere sığınmıştık. Düş birkaç yıldır kabusa dönüştü. Ne var ki gecenin dehşetini, gündüzün utancına yeğliyoruz. Ordu bu serüveni daha yoğun fakat esas olarak aynı biçimde yaşadı. 1940 yılındaki beklenmedik yenilgi orduyu şaşkına uğratmıştı. O zamandan bu yana yürüttüğümüz her savaşa, önceki savaşın rövanşı olarak baktı ordu. Subaylar Hindiçin'deki gerillalardan hoşlanmıyorlardı ama karanlık bir tutkuyla savaşa atıldılar. Ne var ki bu rövanş da yenilgiyle sonuçlandı. Onların suçu değildi bu. Askerler her zaman cesur, zaman zaman kahramanlardı. Ulusal Meclis de onlara karşı herhangi bir suç işlemedi. Gereksinim duydukları para ve silahları her zaman aldılar. Gecikmeler ve yanılgılar sadece uzaklıktan kaynaklanıyordu. Oysa biz bu savaşı yitirmemiz gerektiği için yitirdik. Bir keşif birliği, doğal üsleri binlerce mil uzaklıktaysa eğer, bütün bir halkın isyanı karşısında ne yapabilir? Yine de askerler bu uzaklığı ihanet olarak duyumsadılar. Yüzlerinin kızarmasını istemedikleri için sivil halktan nefret ediyorlardı. Gerçi hiç kimse hiçbir zaman onları suçlamayı düşünmemişti. Fakat bakışlarımızı, sözcüklerimizi, suskunluğumuzu yorumluyorlardı. Mutsuz kahramanlarla ulusal topluluk arasındaki bu bölünme bizim bugünkü suskunluğumuzun nedenidir. Ordu yaralanmıştır. Ordu gerçekten ne biri ne de öteki için donatılmaksızın iki tür çatışmanın, yüzyılımızın çatışmalarıdır bunlar, arasında sıkışıp kalmıştır. Son yıllarda sarf ettiği büyük çabalara rağmen halk savaşına karşı ne yapılabilir? Mao'yu mu okumalı? Okursa eğer devrimci ordunun halkla birlikte yaşadığını öğrenecek. Buna karşı ne yapılabilir? Psikolojik bölümler, anti-gerilla okulları kurulabilir, hantal askeri mekanizma daha hareketli hale getirilebilir. 5. Ordu generallerinin yaptıkları gibi askerlerin ekim ve hasat çalışmalarına katılmaları, köylülere yardım etmeleri sağlanabilir. Peki ya sonra? Bununla yürekleri değiştirebileceklerine mi inanıyorlar? Sivil halkla birlikte olunmadan belki savaş kaybedilmeyebilir. Fakat kesin olan bu durumda savaşın kazanılamayacağıdır. Öte yandan dünya çapında bir çatışma patlak verdiğinde son derece yetersiz donanımı nedeniyle askerlerimizin hiç şansı yoktur. Uçaklar, kıtalar arası füzeler, uzaktan kumandalı silahlar, kısaca bir düğme, uzman işçileri tasfiye etmiş yarı otomatik makineler gibi klasik orduları tasfiye etmektedir. Askerlerin yerini teknisyenler alacak ve atomun yol açtığı ölüm, her ikisini birlikte fark gözetmeksizin vuracağı için askerleri sivillerle aynı kılacaktır. Yoksulların savaşını kazanmak için fazla zengin, zenginlerin yürüttüğü bir savaşta kendisini kabul ettirmek için ise fazla yoksul olan Fransız ordusu, ne kadar modernize olursa olsun politik ve teknik olarak sınırdadır. Subayların gençliği ve cesaretine rağmen Fransız ordusu bir anakronizm olarak kalmıştır. Farklı bir zaman dilimine denk düşmektedirler, yazarın notu. Kendi varlık nedenini sormaktadır kendi kendisine. Sömürge çatışmalarından hoşlanmaz. Bu çatışmaların alçaklık olduğunu ilan etmiştir. Bununla birlikte bu çatışmalar Fransız ordusunun henüz kendisini savunabileceği, karşısındakini püskürtebileceği ve düşmanın taktiğine belli ölçülerde kendisini uydurabileceği tek çatışmalardır. Kısaca Hindiçin'in yitirilmesinden bu yana ordunun seçimi sadece kışlayla Cezayir arasındadır. Artık seçimini yaptı. Orada aşağıda eşsiz sivillerle, Cezayirli Avrupalılarla, kendi sivilleriyle karşılaştı. Fellah'ın Müslüman halkla ortak yaşamı, Fransız ordusunun Avrupalılarla ortak yaşamına benzemektedir. Ordu en sonunda ister istemez politik olarak, çünkü bu savaş hem askeri hem de politiktir, sömürgecilerin yardımıyla bir doktrin edinmişti. Ordu bu devrimci savaşta görevi gereği karşı devrimciydi. Ve sıkça olduğu gibi işin tadına vardı ve düşmanı aynı silahla vurmak için şimdi karşı devrimini devrim olarak adlandırmaktadır. İktidarı bizzat ele geçirmek gibi bir meselesi yok. Aracılarla egemenliğini sürdürmeye hazır. İstediği tek şey sadece önünden kemiğini, yani Fransız Cezayir'ini almamaları. Çünkü bundan sonra gerek hak etmediği yenilgilerin öcünü almak, gerekse de kendi yok oluşu olarak değerlendirdiği şeyin gerçekleşmesini geciktirmek için savaşa girecektir. Ki bu savaşın umutsuz olduğunu duyumsamaktadır. Ordu elbette sonsuza kadar savaşmak istemiyor. Bütünleşmeye inanmış durumda. Asker için yeni bir rol düşünülebilir. Kah savaşan, kah köylülere toprak işlerinde yardım eden, bazen de kim bilir köylülere bu iyi işi aşılayan sömürge imparatorluğunun öncüsü rolü olabilir bu rol. Peki ama ordu yeniden elde edilen barışı koruyacak mı, yoksa savaşacak mı? Eğer inanılacak olursa Cezayir'i hiçbir zaman terk etmeyecektir. Son mazereti ise yaşam çıkarlarıdır. Yaklaşık 5 yıldır ordu, ana yurttaki hükümeti ağır ve günden güne daha da tehditkar olan biçimlerde suçlamaktadır. Sömürgecilerle birlikte, ki çıkarları son derece açık, baskı araçları ise burada anımsatmaya gerek olmayacak biçimde bilinmektedir, bir blok oluşturmuştur ve artık eylemleri orduya sınırsız bir güç sağlamaktadır. Buna rağmen yeni savaş ağaları umutsuzdur. Bir subay için politik bir başarı hiçbir zaman askeri bir zaferle eşit olamaz. 1939'dan bu yana Leclerc tümeninin Afrika'dan Paris'e dönüşü dışında bir kez bile zafer kazanılamadı. General Leclerc, 2. Dünya Savaşı'nda De Gaulle'un yanında yer almış ve Afrika'da üstlenmiş bulunan tümeniyle birlikte 25 Ağustos 1944'te silahlı direniş güçleriyle birleştiği Paris'e gelmişti. Yayıncının notu. Bu rütbelilerde her faşizmin temelinde yatan o bozgun ruh hali, başarısızlık karşısında yaşanan o baş dönmesi hali vardır. Görülüyor, sistemden, yönetilemez bir ulusal meclisten vesaire söz etmek kadar yanıltıcı bir şey yoktur. Gerçekte yürütme Cezayir'dedir. Sivil ve askerlerden oluşan bu yürütme, Fransa hakkında Cezayir'in yararını gözeterek karar verir. Sadece ana yurtla ilgili sorunlarda, bize bu yılın 13 Mayıs'ına kadar bir tür özerklik bırakılmıştı. Bugün bu özellik bile tartışılmaktadır. Hiç kuşku yok ki tamamen savaşla meşgul olan, ayrıca bölünmüş ordu pek fazla bir şey yapmamaktadır. Fakat olanakları gerçekten sınırlı da olsa hala birlik ve örgütlülük içinde bulunan tek güçtür. Gerekli olan sadece birleşmiş bir soldu. Ne var ki bu istek bile fazlaydı. Sömürge serüvenine vahşice itilmemizin, bloklar, soğuk savaş nedeni olan işçi partilerinin nefret ve ateş bariyerleriyle birbirinden ayrılması, aynı zamanda bu savaştan çıkma çaresini de elimizden almıştır. SSCB, ABD, Banduk devletleri, her yerde, doğuda, güneyde, batıda, 12 yıldan bu yana Fransa'yı kasıp kavuran fırtına, aynı anda patlak vermişti. Sömürgeleştirilmiş halklar, özgürlüklerini istedikleri andan itibaren, soğuk savaş, bunu sağlayabilecek tek çoğunluğu parçaladı. Bandung devletleri, hükümetleri ilk kez 18-24 Nisan 1955 tarihleri arasında toplanan Bandung Konferansı'nda bir araya gelmiş 3. Dünya ülkeleri. Yayıncının notu. İşte bütün hikaye bu. Durmaksızın kötüleşen, gerek Hind içinde, gerekse de Cezayir'de bir durum, sürekli kararsızlık içinde bulunan, koşullar kendine herhangi bir karar dayatıncaya kadar bir karar veremeyen, sömürgecilerden, komünistlerden, ordudan korkan güçsüz bir çoğunluk. Aşağılanmış, kirletilmiş, beceriksizliği ve inatçılığıyla umutsuz savaşlara girişmiş, her geçen gün egemenliğini satarak biraz daha alçalan ve sonra özgürlükleri uğruna mücadeleyi askerlerin postalları altına seren bir ülke. Düş ve kin içinde boğulan, paralize olmuş bir ülke. Donanımını yenilemek ve bunu fazla üretimini emebilecek pazarlar üzerine fazla kafa yormaksızın gelişigüzel yapmak için 1949'a kadar beklemiş eski bir ekonomiye sahip hareketsiz bir ülke. Katmanlara ayrılmış, durmaksızın ve biraz da kendini beğenmişlikle tarihle bir randevum var diye yineleyen ve aynı zamanda tarihin bu randevuyu ertelediğini fark eden güvensizlik ve kararsızlık içinde bir ülke. Ulusal meclis mi? Pöh! Sadece bir ulusal meclis kopyası. Eğer ulusal meclisi değiştirmek istiyorsanız, önce ülkeyi değiştirmeniz gerekir. Elbette değiştirebiliriz. Ülkedeki olumsuzlukları köklerinden kavrayarak hep birlikte yapabiliriz bunu. Çünkü ülke biziz. 9. ayrımın sonu, sayfa 89.